Dağ Kızı Cemina. Chipsight'lı Tarquin gibi bu hikayemi de Princeton'dayken kaleme aldım ve hikaye yazıldıktan uzun bir süre sonra Vanity Fair'de yayımlandı. İtiraf etmeliyim ki kullandığım yazım tekniğinden ötürü Bay Stephen Leacock'a bir özür borcum var. Özellikle kalemi elime aldığım ilk zamanlarda hikayeye epey bir gülmüştüm fakat artık aynı şekilde tepki veremiyorum. Yine de insanlar bunu eğlendirici bulduklarını söylediği için buraya ekleme gereği gördüm. Onu birkaç yıl daha saklarım diye düşünüyordum. En azından beni, kitaplarımı ve her şeyi ortadan kaldıracak moda değişimi son bulana kadar. Şu çekilmez içindekiler kısmı için affınıza sığınıp, caz çağı öykülerini koştururken okuyan ve okurken koşturan sizlere emanet ediyorum. Bu hikayenin edebiyat üzerine ahkam kestiği yok. Bu hikaye psikolojik ıvır zıvırdan ve gereksiz analizlerden kaçınmıştır. Hikayenin ihtiyaç duyduğu tek şey onu canla başla dinleyecek okuyucusudur. Üf, bayılacaksınız buna. Burada okuyun, sinemada seyredin, gramofonda çalın, dikiş makinesinde dikin. Vahşi bir şey. Kentucky dağlarına akşam çökmüştü. Etrafı vahşi tepelerle çevrelenen dağların tepesinden aşağıya ırmaklar hızla akıyordu. Cemina Tantrum ırmağın aşağısında aile imbiğiyle viski mayalıyordu. Tipik bir dağ kızıydı. Ayakları çıplaktı. Dizlerine kadar gelen büyük ve kuvvetli elleri vardı. Yüz ifadesi ağır iş yüküne sahip olduğunu gösteriyordu. Daha 16 yaşında olmasına rağmen 10 yıldan fazladır dağ viskisi yaparak yaşlı annesine ve babasına bakıyordu. Zaman zaman işine ara verip hayat bulduğu o katıksız içkiden bir tas doldurup kafaya dikiyordu. Sonra yeni doğmuş bir enerjiyle yine işine dönüyordu. İçi çavdar dolu fıçının içine girer, çıplak ayaklarıyla çavdarı öğütür. 20 dakika kadar sonra ürünü hazır hale getirirdi. Tam tasını dolduracakken birden bir çığlık duydu, işini bırakıp yukarıya baktı. "Merhaba," dedi bir ses. Boğazına kadar avcı çizmeleri giymiş olan bir adamdı bu seslenen. "Tantrumların barakasına nasıl gidilir buradan biliyor musunuz? Siz şuradaki yerleşim yerinden mi geliyorsunuz?" Parmağıyla Louisville'in bulunduğu vadinin derinliklerine işaret etti. Daha önce orada hiç bulunmamıştı fakat bir zamanlar, daha o doğmadan önce büyük babası Gore Tantrum iki polis şefiyle oraya gitmiş, bir daha da geri dönememişti. Böylelikle Tantrumlara nesilden nesile aktarılan şey medeniyetten korkmalarıydı. Adam bu durumla eğlendi, tıpkı Philadelphia'lılar gibi gülerek kulaklarını çınlattı. Bu gülümseyişinin tınısında mevcut bir şey kızı heyecanlandırdı, bir tas daha viski içti. Hiç de hoş olmayan bir tonda "Bay Tantrum nerede küçük kız?" diye sordu adam. Ayağını kaldırdı ve ayak baş parmağıyla ormanı işaret etti. "Ha şu çamların arkasındaki kulübede, ihtiyar Tantrum benim babam olur." Yerleşim yerinden gelen adam kıza teşekkür ederek oradan ayrıldı. Adamın paçalarından gençlik ve kişilik akıyordu. Yürürken ıslık çalıp şarkı söylüyor, dağların temiz ve serin havasını solurken havada taklalar atıyordu. İmbiğin etrafındaki koku şarap gibiydi. Cemina Tantrum onu izlerken kendinden geçti. Hayatında daha önce onun gibi birine denk gelmemişti. Çimlerin üzerine oturdu ve ayak parmaklarını saydı. 11 taneydi. Aritmetiği dağ okullarında öğrenmişti. Dağdaki Kan Davası. 10 yıl kadar önce yerleşim yerinden gelen bir kadın dağda bir okul açmıştı. Cemina'nın parası olmadığı için ödemeyi viskiyle yapıyordu. Her sabah okula bir kova viski götürüp Bayan Lafarge'ın masasına bırakıyordu. Bir yıllık öğretmenliğinin ardından Bayan Lafarge, alkol komasından dolayı nalları dikince Cemina'nın eğitimi yarım kaldı. Sakin akan nehrin karşısında duran bir başka imbik daha vardı. Bu duran doldrumların imbiğiydi. Doldrumlarla tantrumlar birbirlerine selam vermezdi. Birbirlerinden nefret ederlerdi. 50 yıl önce yaşlı Cem Doldrum'la yaşlı Cem Tantrum, tantrumların kulübesinde papaz kaçta oynarken kavga etmişlerdi. Cem Doldrum, Cem Tantrum'un suratına bir kupa papazı fırlatmış, yaşlı Tantrum da küplere binerek yaşlı Doldrum'u karo dokuzuyla devirmişti. Bu kavgaya diğer Doldrum'larla Tantrum'lar da katılınca, kulübe havada uçuşan kartlarla birbirine girmişti. Doldrum gençlerinden biri olan Harstrum Doldrum, yere yığılarak acı içinde kıvranmıştı. Birisi boğazına kupa ası tıkmıştı. Kapı eşiğinde duran Cem Tantrum, iskambil destelerini ardı ardına atmaktaydı. Yüzü acımasız bir nefretle doluydu. Yaşlı Mappy Tantrum masanın üzerine çıkmış, Doldrum'ları kızgın viskiyle ıslatmıştı. Sonunda elinde koz kalmayan yaşlı Hack Doldrum, kendini kulübeden dışarıya atmış, elindeki tütün kesesini sağa sola çarparak klanının diğer üyelerini etrafına toplamıştı. Daha sonra boğalarının üstüne atlayıp dört nala evlerinin yolunu tutmuşlardı. O gece yaşlı Doldrum ve oğulları olay mahalline geri dönerek tantrumların penceresine bir tik tak koymuş, kapı ziline de toplu iğne saplamıştı. Böylelikle intikam yeminlerini ederek oracıktan ayrılmışlardı. Bir hafta sonra tantrumlar Doldrumların imbiğine balık yağı döktüler. Bundan dolayı bu kan davası yıllarca devam etti. Önce ailelerden birinin soyu kurudu, sonra diğerinin. Aşkın doğuşu. Küçük Cemina her gün ırmağın kendi tarafındaki imbiği çalıştırıyordu. Bosco Doldrum da kendi tarafındakini. Bazen bu kan davalılar kendilerine miras kalmış nefret duygusuyla birbirlerine viski fırlatıyordu ve Cemina eve Fransız tabildotu gibi kokarak geliyordu. Ama şimdi Cemina ırmağın karşı tarafına bakamayacak kadar dalgındı. O tanımadığı adam ne kadar da hoştu ve ne kadar da tuhaf giyinmişti öyle. Cemina bütün saflığıyla medeniyetlerin dünyadaki varlığına oldum olası inanmamıştı. Onlara olan inancı azalırken dağ insanlarına olan inancı artmıştı. Kulübeye dönmek üzere arkasını döndü. Dönmesiyle birlikte boynuna bir şey çarptı. Bu bir süngerdi. Nehrin karşı tarafından Bosco Doldrum atmıştı bunu ona ve kendi imbiğindeki viskiyle ıslatmıştı süngeri. Kalın bas sesiyle bağırdı Cemina. "Aa, selam Bosco Doldrum." "Hey Cemina Tantrum, vay canına be!" diye karşılık verdi oğlan. Cemina kulübeye doğru devam etti. O yabancı adam babasıyla konuşuyordu. Tantrum topraklarında altın bulunmuş ve bu yabancı adam, Edgar Edison, bu toprakları bir şarkı karşılığında alma niyetindeymiş. Hangi şarkıyı teklif etsem diye düşünüyormuş. Kız ellerinin üzerine oturdu ve onu izledi. Harika bir adamdı. Konuştuğu zaman dudakları hareket ediyordu. Sobanın üzerine oturdu ve onu izledi. İnsanın kanını donduran bir çığlık işitildi. Tantrumlar pencereye üşüştü. Doldrumlar gelmişti. Boğalarını ağaçlara bağlamışlardı ve çalıların, çiçeklerin arkasına saklanmışlardı. Çok geçmeden taş ve tuğlalarla camlara saldırdılar, karşı tarafı içeriye hapsettiler. Cemina, baba, baba diye feryat etti. Babası duvarda asılı duran sapan rafından sapanını kaptı ve lastik bandını sevgiyle okşadı. Gözetleme deliğine giden yaşlı Mappy Tantrum kömürlüğe girdi. Bir dağ savaşı. Yabancı adam nihayet uyandı. Her şeyin içine ettikleri için Doldrumlara kızgındı. Bacaya tırmanarak evden kaçmayı denedi. Yatağın altında belki bir kapı vardır diye düşündü ama Cemina olmadığını söyledi. Yatakların ve kanepelerin altında kapı bulmaya çalıştı ama her defasında Cemina onu tutup çekerek kapı olmadığını söyledi. Öfkeden deliye dönen adam kapıyı yumruklayıp Doldrumlara bağırdı. Doldrumlar onu tınlamadı. Pencereye taş ve tuğla atmaya devam ettiler. Yaşlı Tantrum Baba, onların bir delik açmayı başardıklarında savaşın sona ereceğini biliyordu. Yaşlı Hek Doldrum küplere binmişti, sağa sola tükürerek saldırıya liderlik etti. Tantrum Baba'nın o korkunç sapan atışları da etki etmedi değil. Fırlattığı taşlardan biri Doldrumlardan birini etkisiz hale getirdi ve bir başka Doldrum karnına aldığı aralıksız darbelerle zar zor savaşabildi. Eve gittikçe yaklaşıyorlardı. Yabancı adam Cemina'ya ''Kaçmamız lazım'' diye bağırdı. ''Kendimi sana siper edip seni buradan götüreceğim.'' ''Hayır'' diye bağırdı Tantrum Baba. Yüzü kirlenmişti. ''Sen burada kalıp durumu idare ediyorsun. Cemina'mı ben götüreceğim. Mappy'yi de ben götüreceğim. Hatta kendimi de götüreceğim.'' Yerleşim yerinden gelen adam sinirden tir tir titriyordu. Beti benze atmıştı, kapıda durmuş. Doldrumların gözetleme deliğine ardı ardına taş atan hem Tantrum'a döndü ve dedi ki, ''Biz kaçarken bize siper olur musun?'' Ama hem kendisinin de kaçırması gereken Tantrumlar olduğunu söyledi. Ama bir yolunu bulursa eğer kendisi orada kalacak, yabancı adam kaçmaya çalışanlara yardım ederken onları koruyacaktı. Biraz sonra yerden ve tavandan dumanlar çıkmaya başladı. Şem Doldrum gelmiş, gözetleme deliğinden eğilen yaşlı Tantrum'un nefesine bir kibrit çakmış, alkollü alevler dört bir yanı sarmıştı. Banyo teknesindeki viski alev aldı. Duvarlar dökülmeye başladı. Cemina ve yerleşim yerinden gelen adam birbirlerine baktı. "Cemina," diye fısıldadı adam. "Yabancı," diye yanıt verdi Cemina. "Burada birlikte öleceğiz," dedi adam. "Eğer devam etseydik seni alıp şehre götürecektim ve orada seninle evlenecektim. Alkole olan dayanıklılığın sana güzel bir sosyal başarı getirirdi, emin ol." Kız bir an haylaz haylaz adamı okşadı. İçinden usulca ayak parmaklarını sayıyordu. Duman yoğunlaştı. Sol bacağı alev almıştı. Alkol kandilinin vücut bulmuş haliydi kız. Dudakları uzun soluklu bir öpüşmede birleşmişti. Onlar öpüşürken bir duvar yıkıldı, onlar altında kaldılar. Tek vücut olarak. Doldurumlar ateş çemberinin içine daldıklarında onları düştükleri yerde ölü olarak buldular. Birbirlerine sarılmışlardı. Yaşlı Cem Doldurum bu durumdan çok etkilendi, şapkasını çıkardı. İçine viski döküp içti. Ölmüşler, dedi yutkunarak. Birbirlerine içi gitmiş. Kriz sona erdi şimdi. Onları birbirlerinden ayıramayız. Böylece ikisini birden nehre attılar. İkisinden tek bir su sıçradı.
Francis Scott Key Fitzgerald'ın Caz Çağı Öyküleri isimli kitabını Selvi Karakoç'un sesinden dinlediniz.